Ayrım 10.
Peyderpey girelim. Girmek mi, girmemek mi? İşte bütün mesele bu. Son günlerin en popüler konusu. Umarım önümüzdeki 15 yılında en popüler konusu olmaz. Şimdiden içimiz kıyıldı. Ama işin AB'sindeyiz. Bunun YZ'ye kadar da yolu var. Biz girene kadar zaten Avrupa Birliği kalmayacak diyenler var. Biz göremesek de torunlarımız görür diye sevinenler var. Bende torun yok. Torunum olsa da onun adına böyle geleceğe dönük kararlar verip sevinecek değilim. Torunlarımızı düşünelim filan diye yalan söylemek istemem. Bana faydası olmayacağı ortada. Eğer yaşarsam, önümdeki 20 yılda artık kırmızı mumla, davetiyeyle çağrıldığım kapılardan girmeyi tercih ederim. Kaldı ki benim kriterlere uyum konusunda her zaman sorunum olmuştur. Onun bunun kriterine uymaya hiçbir zaman hevesli olmadım. İlle bir kriter lazımsa kendim koyarım. Hele böyle Kopenhag kriteri filan denince iyice sinirim bozuluyor. Küçücük Danimarka'nın bile kriterleri var da bizim niye yok sorusu huzurumu kaçırıyor. Belki de çocukken Danimarka tarihine biraz daha önem vermeliydim. Shakespeare boşu boşuna Hamlet'i Danimarka prensi yapmamış demek ki. Bir bildiği varmış. Bunu bir arkadaşıma söyledim. Canım, zavallıların başka bir şeysi yok ki, bırak bari kriterleri olsun dedi. Bu da bir bakış açısı tabii. Ama bunların çeşitli memurlarının, bürokratlarının buraya gelip uçaktan iner inmez bize türlü konuda fırça atmasına da içerlemiyor değilim. Zeytinyağlı dolmanız çok güzel ama insan hakları konusunda çok fırın ekmek yemeniz lazım gibi açıklamalar asabımı bozuyor. Tabii onlar da haklı. Hep söylerim, sen adamın birinden borç alırsan, ödemezsen, taksiye binerken görse kardeşim, çarçur etme paranı, otobüsle git, bu ne müsriflik demeye hakkı olur. Avrupa Birliği'ne olur da girersek ve o günlerde de hala köşe yazısı diye bir şey varsa, oturup, şimdi o günleri hatırlıyorum, Avrupa Birliği'nin kapısındaydık, böyle koca bir kapı, yeşil ışık yanmıştı. Artık nimet miydi, işaret miydi bilmem, aynı anda İstanbul'u sular basmıştı. Fakat siz yine de enseyi karartmayın türünden nostalji yazıları yazdığımı düşünmek bile istemiyorum. Avrupalıların milyonlarca Türk'ün kıtayı istila edeceği ve kendilerine yer kalmayacağı türünden bir korkusu var. Bazıları bunu açık açık söylerken bazıları bin dereden su getirmeyi tercih ediyor. Bazıları kesinlikle karşı çıkarken ötekiler nasıl olsa yapamayacağımızı düşündükleri bir takım şartları dayatıp duruyorlar. Görünen o ki bizim böyle hep beraber 70 milyon olarak Avrupa Birliği'ne girmemiz zor. Bunlar bu kadar ağırlığı kaldıramaz. Sonra kendilerine uyum sağlayıp sağlayamayacağımızdan da bir türlü emin olamıyorlar. Maharet dar kapıdan girmekte dedikleri herhalde bu olsa gerek. Madem öyle peyderpey girelim. Hem biz rahat edelim, hem Avrupalı korkmasın. Pilot uygulama olarak örneğin, yıllardan beri Avrupa Birliği'ni birliğin kendisinden bile çok savunanlar birlik olsun ve bunlar Avrupa Birliği'ne alınsın. Mesela diyelim, Avrupa Birliği'ni başından beri destekleyen yazarların çoğunlukta olduğu bir gazete, binasıyla ve içindekilerle birlikte Avrupa Birliği'ne üye sayılsın. Hem kendileri uyum sağlasınlar, hem uyum sağlama sürecini yayınlayarak bize de ön ayak olsunlar, topluma yol göstersinler. Binaya ziyaretçi olarak gidenler de eve dönünce çocuklarına, Avrupa Birliği'ne girdik, hakikaten güzelmiş, bence girmek lazım diye anlatsın. Hem zaten 10 yıl, 20 yıl bir toplum topluca sabredemez, moral bozulur, dış mihraklar işe karışır, insanların şevki kırılır. Biz böyle uzun süreli işlere alışık değiliz. Kırmızı ışık bile 10 saniyeden fazla yansa isyan ederiz. Sokakta 100 kişi çevirin, eğer yarın ne yapacağını bilen 3 kişi çıkarsa ben hiçbir şey bilmiyorum demektir. Onun için bu Avrupa Birliği'ne giriş olayının kabak tadı vermesi yakındır. Malum bizde sen beni kovmuyorsun ben istifa ediyorum ya da sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum türünden film cümleleri hala revaçtadır. Kolunu kesip al diyetini diyen Ömer Seyfettin kahramanı hala hatırlardadır. Halbuki benim dediğim gibi peyderpey alırlarsa herkes için rahatlık olur. Sonra diyelim girdik, beğenmedik, Ne olacak? İnsan herhalde bu kadar zor girdiği yerden öyle elini kolunu sallayarak çıkamaz. Bir de çıkma süreci için müzakere tarihi alacaksın. 10 yıl, 20 yılda çıkmak için mi bekleyeceksin? İyi uçuşlar. Ne zaman uçağa binsem kendimi tuhaf hissederim. Uçak ya da yükseklik korkum yok. Ama bu kadar ağır ve karmaşık bir aletin binlerce metre yükseklikte uçması, uçarken de içindeki insanların, affedersiniz biraz daha salata sosu alabilir miyim türünden sorular sorması bana çok acayip geliyor. Ben uçuş görevlisi olsam hanımefendi farkında mısınız bilmiyorum ama insanların yapamayacağı doğaüstü bir olayı gerçekleştiriyoruz şu anda. Kanatlarınız filan olmadığı halde bütün kuşlardan hızlı bir şekilde uçuyorsunuz. Salata sosunun sırası mı diye cevap vermek isterim. Ama uçakta giderken her şey son derece doğal görünüyor. İnsanlar gazetelerini okuyor, dergileri karıştırıyor, uçuş görevlileri yiyecek içecek dağıtıyor, yolculardan bazıları uçağın içinde geziniyor, çocuklar tepiniyor. Uçuş başlar başlamaz görevliler bir tehlike anında neler yapacağımızı gösteriyor ve anlatıyorlar. Kaptan pilot da uçuş bilgilerini, hava durumunu veriyor ama bunlarla pek ilgilenen yok. Çünkü aslına bakarsanız ilgilensek de bu konularda yapabileceğimiz fazla bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda belgesel kanallarında gösterilen uçuş kazalarını izleyenler havada böyle önümüzde yemek tepsisi, kahve kreması gibi şeylerle uğraşırken gökyüzünde ve uçuş noktalarında neler olup bittiğini görüp bu kadar rahat olamayabilirler. Karayoluyla seyahat edenlerden bazıları otobüste ön koltuğu seçerler. Çünkü yolu gördükleri takdirde kaza olmayacakmış gibi gelir onlara. Uçuşta böyle bir şansınız da yok zaten, bir şey görmüyorsunuz. İnsan bulutların üzerinde giderken uçağın alakasız bir yerindeki 2 santimlik vidanın iyi sıkılıp sıkılmadığını, yanlış rotaya girmiş bir uçağın karşıdan gelip gelmediğini bilemez tabii. Bir keresinde pilotlarla birlikte uçmuştum. Kokpitte durum daha farklı. Birçoğu artık hiçbir işe yaramayan karmaşık göstergelerin arasında oturunca insan sormadan edemiyor. Ve tabii küçücük bir düğmenin ne işe yaradığını öğrenmek de bir tür oyuncakta gidiyormuşsunuz hissi veriyor. Pilotlar benim sanki çok anlarmış gibi abuk sabuk sorularım karşısında pek sevinip gösteriler yapmışlar, şu düğme neye yarıyor deyince de uçağı olduğu gibi sağa sola yatırıp milletin içini dışına çıkartmışlardı. Örneğin kendi kullanmadığı arabayla kesinlikle yola çıkmayan insanlar vardır. Ama aynı insanlar uçağa rahatlıkla biniyorlar. Belki gelecekte hepimizin uçağı olacak ve bu sorun da ortadan kalkacak. Uçaktan çok korkan bir arkadaşım uçağa bindiği zaman etrafına baktığını, eğer ünlü insanlar varsa rahat ettiğini söylemişti. Bu kadar ünlü insan varsa bu uçağa bir şey olmaz diye düşünüyormuş. Bir başka arkadaşım da bir yolculuk sırasında korkudan titrerken yanındaki onu teselli etmek istedi. Yahu ne diye bu kadar üzüyorsun kendini? Ecelin geldiyse nasıl olsa öleceksin. Kızcağız zaten kan ter içinde hışımla ona döndü ve şöyle dedi. İyi de ya arkadaki 200 kişiden birinin eceli gelmişse? Uçağa binmeyi ameliyat olmaya benzetiyorum. Ameliyata giren doktoru en azından birkaç kez görüp konuşursunuz. Pilotları hiç görmüyorsunuz. Ama asıl önemli fark şu ki, uçağa binerken bayıltılmıyorsunuz. Lokal anestezi bile yok. Bir de tabii ameliyattan sağ salim çıkınca uçak indiğinde olduğu gibi alkışlamıyorsunuz. Bazı meslekler alkışla yaşar. Tiyatrocular, şarkıcılar, balerinler, operacılar, şov dünyasının insanları için alkış alışılmıştır. Zaman zaman politikacılar da alkışlanır. Genellikle biz verdiği sözleri tutmayan, oy verdiğimiz halde aleyhimize çalışan insanları bile alkışlarız. Tıpkı beğenmediğimiz şarkıcıları, oyuncuları alkışladığımız gibi. Hokkabazlar, sihirbazlar, sirk gösterileri yapanlar, televizyoncular hatta son zamanlarda gazeteciler bile alkışa alıştı. Ama herhalde pilotların alkış aldığı bizden başka bir yerde pek görülmemiştir. Bizde uçak sağ salim yere inince pilot alkışlanıyor. Bu artık yahu benim bunu gözüm hiç tutmamıştı neyse ki indirebildi uçağı gibi bir düşünceden mi, teknik olarak uçağın inişindeki başarının anlaşıldığından mı, yoksa yalnızca korkudan mı? Bilinmez. Pilotlar da yolcular gibi yaptıklarını gayet normal bir şey olarak görüyor. Eminim sorsak büyük çoğunluğu katiyen bungee jumping falan yapmıyordur. Bunu tehlikeli ve anormal bir heves olarak görüyorlardır. Ama koskoca uçağa yolcular yetmezmiş gibi bir de onların gereksiz eşyayla dolu bavullarını yüklemiş halde saatlerce uçurup bir yere indiriyor, sonra yeniden kaldırıp başka yere gidiyorlar. Bence alkışı gerçekten de en çok onlar hak ediyor. Neyse ki uçağı indirip bunca alkışı aldıktan sonra bir de biz yapmıyorlar. Her uçağa binişimde dikkatimi çeken bir başka şey de insanların sanki bir yerden bir yere uçmuyormuş da pazar brunch'ına ya da kendin pişir kendin ye pikniğine gelmiş gibi habire yiyip içmeleridir. Son uçuşumda önümdeki adam bile bir aile boyu kolayı bitirdi. Neyse ki Türk Hava Yolları'nın kabin memurları efendi insanlar. Güler yüzü bırakmadan her isteyene su, kola, vişne suyu, çay, kahve ve içki getiriyorlar. Uçak inmek üzere adam koltuğunu dikleştirmemiş ama habire sesleniyor. Evladım bir çay verin, damağımız kurudu. Millet uçak bileti masrafını bol bol yiyip içerek kurtarmaya niyetli. Fazladan ekmek isteyen, birasını vişne suyunu bolca tüketenler bir yana, ben ikinci yemeği isteyen bile gördüm. Gözümle gördüm diyorum. Adam bir tas kebabı daha alabilir miyim diye sordu. Kızcağız şaşkınlıktan bir şey diyemeyip getirdi. İnsan bir tane daha verir. Amca bagajın çıkmasını beklerken sıkılmasın yesin. Yanımda oturan bebekli aile ise istifçi. Üç kişi olduklarından istediklerinin sayısını tutmak imkansız. Ama en son yan gözle bir bakayım dedim. Önlerindeki masalarda 12 kadar bardak vardı. Kadın salata sosundan bile ikişer tane istedi. Belki sos güzel ama ben anlamıyorum. Bir başka küçük sorunumuz da eşyalarımızı bagaja vermekteki sıkıntı. Nedense herkes mümkün olabildiğince eşyayı uçakta yanında bulundurmak istiyor. Artık uçak düşerse o hengamede bizim bagaj bulunmaz, bari yanımızdakilerle idare ederiz diye mi düşünüyorlar, bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey, insanların başka yerlerde bavul, sandık, ambalaj kutusu, denk, sırt çadırı olarak kullandığı şeylerin bizde el çantası sınıfına girdiği. Yani uçak düşünce kurtulursa ıssız bir adada bile adam hayata bıraktığı yerden başlayacak. Nesi var nesi yok yanında. Bir de bu el çantalarının yerleştirilmesi olayı var. 2 saat bunu bekliyoruz. Güzelce yerleştiriliyor, bastırılıyor, itiliyor, buruluyor ve nihayet kapak zar zor kapanıyor. Bari böyle kalsa iyi. Uçarken herkes kalkıp birdenbire aklına gelen bir şeyi almak için yeniden çantasını açıyor. Sonra hadi yeniden uğraş ki kapak kapansın. Ben bir keresinde elinde muz hevengiyle uçağa binen bir kadın görmüştüm. Şaka yapmıyorum. Hevenk dediğim kadın tuttuğu zaman ucu yere değen bir şey. Bunu yukarıya o küçücük bagaja koymayı da başardı. Almanya'da polisler gözlerine inanamayıp muza el koydular da kıyamet koptu. Eğer günün birinde arkasına römork takılabilen uçak modeli yapılırsa, bilin ki bizim için yapılmıştır. Burada bu bavul konusuna biraz eğilmemiz lazım. Ben gezilere mümkünse bavulsuz çıkan tiplerdenim. Onun için günübirlik gezilere bile 3 bavulla gidenleri anlamakta güçlük çekerim. Özellikle hanımlar bir yerden bir yere giderken gardırobun 2 mevsimlik bölümünü yanlarında taşımaktan sıkılmazlar. Daha doğrusu bunu kendileri taşımaz da kocalarına taşıtırlar. Tabii 3 bavulla çıkılan yolculuktan en az 4 bavulla dönüleceği de hepimizin malumu. Havaalanında bir yandan bavulları yüklediği arabayı zar zor iteklerken, bir yandan da yahu insan 2 bavul alışveriş yapar mı, biraz utanma sıkılma olur diye söylenen çok kocalar görmüşsünüzdür. Tabii hanımın cevabı, aman canım, ne alışverişi, elbiseler kirlenip dağıldığı için sığdıramadım. Bavul da ucuzluktaydı, almasa mıydım? Olur. Annemin bavulları ünlüdür. Bir haftalık tatile çıkarken 4 bavulu öyle bir doldururdu ki hepimiz üzerine oturup tepinerek kapatamazdık. Rahmetli babacığımın neden taşındığı, biz erkekler için muamma olan her elbiseyi soruşuna annemin sakin sakin açıklamaları bugün bile aklımda. İşte uçağa binince yanımızda dünyayı taşıma alışkanlığımız açıkça görülüyor. Bu nedenle de bizim uçaklarda yerleşmek epeyce zaman alıyor. Sanırsınız ki Mars'a gidiyoruz ve bir daha geri gelmeyeceğiz. Artık soyumuz oralarda devam edecek. Hadi zar zor yerleştik diyorsunuz, bu sefer de uçağın içinde bir turlama başlıyor. Biz sıkıntılı milletiz. Bir kere hala uçaklarda ayakkabı çıkartma alışkanlığını bırakamadık. Millet oturur oturmaz ayakkabıları atıyor, rahatlıyor. Sanki 2 saat boyunca oturduğu her yerde ayakkabılarını çıkartırmış gibi. Arkasından da başlıyor dolaşmaya. Daha uçak kalkar kalkmaz o daracık koridorda millet itiş kakış, bir o yana bir bu yana geziniyor. Bu arada bir de ayakta durup yanındaki koltuğa yaslananlar var. Oradan konuşuyor adam, oturmuyor. Zavallı hostesler ellerindeki arabayı iterek önce gazete, arkasından içecek, sonra yemek, sonra çay, kahve dağıtmak ve bu arada farklı talepleri yerine getirmek ve bütün bunları kısa bir sürede yapmak, sonra da hepsini geri toplamakla uğraşırken bir yandan da gelen gidene yol vermek için garip şekillere giriyorlar. Yahu gideceğin zaten 2-3 saatlik yol. Sık şeyini otur diyesi geliyor insanın. Mübarek millet sanırsınız ki uçağa değil, aşk gemisine binmiş. Orkestra nerede, dans yok mu diye sormadıklarına şaşarım. Bizim için uçak firmalarının farklı bir uçak modeli yapmasını bekliyorum ben. Bir kere şu anda kullanılan uçaklar bizim için uygun değil. Koltukları dar geliyor. Millet arkaya yatırıyor, yine rahat edemiyor. Bir de sizin üstünüze yatıyor. Şöyle alt tarafında kumarhane olan, sigara içip volta atılacak bir salonu bulunan, insanların rahat rahat gezinip dolaşacağı bir koridoru bulunan, çocukların koşturması için oyun salonu olan bir uçak modeli tasarlanabilir. Burada açık büfede yapılıp milletin rahat rahat uçuş boyunca yemesi içmesi de sağlanır. Belki de en iyisi herkese, her aileye bir oda düşen feribot tipinde bir uçak yapılması. Böylece herkes bavullarını da odasına alıp rahat rahat giyinir, soyunur, yer içer, eğlenir. En güzel tören. Tören dedin mi bana bir sıkıntı gelir. En güzel tören başkalarının törenidir. Çocukken sünnet olacağım zaman anlamıştım olayı. Sünnet törenine herkes çağrıldı. Bir de hokkabaz geldi. Çeşit çeşit hediyeler alındı. Her gelen bir oyuncak getiriyor, para takıyor, altın atıyor. Malum sünnet zamanı günler öncesinden alışverişe gidilir, sünnet elbisesi yaptırılır. Bu genellikle nedense Roma imparatoru kıyafeti gibi bir şeydir. Beyaz entare gibi bir şey, üstünde altın yaldızlı bir kuşak. Bir de kafanıza taç takarlar, elinize bir asa verirler. Atlı arabayla o komik kılıkta gezintiye çıkılır. Yahu madem imparatorum, elin adamının şeyimi kurcalamasının alemi var mı diye soramazsınız. Tabii çocuksunuz, yutuyorsunuz bu dümenleri. Kendinizi kral zannederekten sünnetçinin karşısına yatağa kuruluyorsunuz. Hokkabazlar filan çeşitli şarlatanlıklar yapıyor. Oldu da bitti maşallah gibi laflar duyuluyor. Orkestra müzik çalıyor. İşte o kesim anında kurbanlık koyun gibi yatmışken ve kafanızda erkek adam ağlamaz türünden keskin sloganlar geçerken bütün bu törenin niye yapıldığını anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Ne taç, ne asa, ne imparator kıyafeti, hepsi boş. Herif elinde usturayla cırt diye kesiveriyor. Tabii olayı izleyen ve gülüşüp duran komşu kızlarını da göz önünde tutarsanız karizmanın ne biçim çizildiğini söylememe gerek kalmaz. Onun için tören dedin mi orada duracaksın. Mesela düğün töreni. Smokinler, gelinlikler, tüller, duvaklar, bir görkem, bir ihtişam sormayın. Düğün için aylar öncesinden çalışmalar başlıyor. Davetiyeler bile özel seçiliyor, günlerce üzerinde tartışılıyor. Kim kiminle oturacak, kim çağrılacak, kim çağrılmayacak, uzun uzun bu mesele inceleniyor. Özellikle gelinliğin seçimi, dikilmesi ayrı bir konu. Acaba nikah şekerleri melekli mi olsun, bebekli mi olsun gibi tartışmalar yüzünden aileler birbirine giriyor. Bu aşamada boşanmayan insanların sonradan boşanmasına hayret etmişimdir. Her yer çiçeklerle süsleniyor, gelin arabası cilalanıyor, dans ediliyor, halay çekiliyor, Zengin düğünlerinde havai fişekler atılıyor. Herkes yüzünde bir gülümsemeyle sizden mutlu bir şekilde gelip sizi öpüyor, kucaklıyor. Hediyeler veriliyor, paralar toplanıyor, takılar takılıyor, ev düzülüyor. Düğün salonu ya da lüks bir otel fark etmiyor, bir süs bir püs sormayın. Masalar bile tüllere sarılıyor, yeni yeni modalar çıkıyor. Gelinle damadın çocukluklarından bugüne barkovizyonu hazırlanıyor, özel şarkılar yapılıyor, yeniyor, içiliyor, çalınıyor, oynanıyor. Sonra balayına çıkıyorsunuz. Yeni evliyiz deyince otellerde bile indirim yapılıyor. En güzel oda size veriliyor, herkes size iyi davranıyor. İnsan hiç mi kuşkulanmaz? Belli ki bir terslik var. Ölmek üzere olan ağır hastaya bile bu kadar ihtimam gösterilmez yahu, artık oradan anlayın durumu. Tabii bir tören daha var ki artık onu söylemek bile istemiyorum. Bütün dostlar, sevdikleriniz, tanıdıklarınız, hatta belki yıllardır görmediğiniz, görseniz hatırlamayacağınız akrabalar bile koşup yetişmiş. Herkes yine giyinip kuşanmış, sizin için özel dualar okunuyor. Hayattayken hakkınızda bir hayırlı laf etmeyenler bile yanındakine ne iyi insan olduğunuzu, ne büyük işler becerdiğinizi ballandıra ballandıra anlatıyor. Bir kere telefon etmeye üşenenler sizi nasıl özleyeceğini söyleyip ağlıyor. Size özel bir de sığınak yapmışlar. Gerçi küçük filan ama ne yapalım? Birazdan içine atacaklar. Üstünüzü örtüp gidecekler. Bu da son tören. Veda töreni. İşte bunu da düşünürseniz neden en güzel törenin başkalarının töreni olduğunu anlarsınız.